Ayrım 5.
Şu iki doğulu aptal aptal geri çekilerek efendilerine yer açtılar. Kong bir süre delici bakışlarıyla bizi süzdükten sonra, bana göre yalnızca bahçe duvarını değil bütün evreni sarsan, kulakları çınlatan bir kahkaha attı. Ancak şu benim cesur Long John Silver hiç etkilenmemiş gibi görünerek onun yüzüne biraz kabalık, biraz da serin kanlı ağırbaşlılık karışım bir ifadeyle baktı. Burada her mıntıkanın kendine ait kuralları ve yasaları olduğunu unuttun mu yoksa, benim sevgili aksak dostum, diye sordu şu dev. Mavi sakal umarsızca yavaş yavaş esnedi, esnedi, esnedi. Hadi canım sen de, senin gibi küçük çaplı bir eşkıyanın bölgecilik filan gibi konularda kafa yoracak hali yok ya. Böyle eften püften şeyleri geç de sadede gel. Gördüğüm kadarıyla kavga çıkarmak istiyorsun. Pekala, istediğin olsun. Ancak öyle sanıyorum ki sırtın benim yüzümden kaşınmıyor. Belki de hatırlarsın, şimdiye kadar seninle yalnızca bir kez fikir ayrılığına düştük ve yine hatırladığım kadarıyla o zaman kıçında onarılamaz hasarlar oluşmuştu. Elbette o zamanlar daha küçüktün ve sahibinin seni severken şımarıklıktan onun eline işerdin. Dediğim gibi, eğer şikayetin varsa sırtını kaşımak için her zaman hazırım ben. Ama galiba senin aklını kurcalayan daha çok şu benim dostum Francis. Böyle bir durumda şu kadarını mutlaka bilmen gerekir ki böyle adil olmayan bir kavgayı hiçbir şey yapmadan seyredecek değilim. Bu durumda sonradan senin ya da bence önemli değil ama kıçının pişman olacağı, hatta ardındaki şu iki sirk maymununun çok daha fazla pişman olacakları şeyleri iyice düşünmeden yapma sakın. Bu arada Kong öfkeden iyice kabarmış ve vücudu neredeyse iki misli olmuştu. Sanki gözlerinin maviliği kimyasal bir numarayla kırmızıya, kan kırmızısına dönüşmüştü. Bu dev yaratık sanki her an patlayacak ve gerilim dolu bu sahnede yer alan herkesi de beraberinde götürecekmiş gibi bir izlenim yaratıyordu. Benim asıl merak ettiğim konu, bu arada açığa kavuşmuş ve bu iğrenç yaratığın bölgenin tartışmasız kabadayısı olduğunu anlamıştım. Bu türden olanları çok iyi tanırım. Şimdiye kadar bulunduğum her yerde dişileri bayıltıncaya kadar düzen, başkalarının sorunlarını Doğa Ana'nın ona bahşettiği kas gücüyle zor kullanarak çözen ve bütün enerjisini zaten zor olan barış severlerin yaşamlarını daha güçleştirmek için kullanan böyle gülünç bölüm şefleri vardı hep. Ancak hangi nedenle olursa olsun diktatörlerin de sınırları vardır. Herhalde Mavi Sakal da bu sınırlardan biriydi. Anlayamadığım tek nokta, Kong gibi her olanağa fazlasıyla sahip olup düşmanında bunların hiçbiri bulunmayan birinin Mavi Sakal gibi zavallı bir topaldan neden korktuğuydu. Yaratık birden sanki şimdiye kadar bir Nisan şakası yapıyormuşçasına muzipçe gülmeye başladı. Ho ho ho diye kükredi ve devam etti. Neredeyse korkudan donuma kaçıracağım be dostum. Şu önündeki dünyaca ünlüdür ne de olsa. Ama edemediğimiz dans için pek fazla tasalanma. Tıpkı bütün hesapların günün birinde görüldüğü gibi, kararlaştırılan zaman da bizim hesabımızda görülür. Sonra bana doğru döndü ve soğuk soğuk baktı. Sana gelince tattım, şu kadarından emin olabilirsin. Seninle ikimiz çok uzak olmayan bir gelecekte, hiç de kolay unutamayacağım baş başa bir görüşme yapacağız. Hadi bakalım, görüşmek üzere tatlı şeyler. Diyerek duvardan aşağıya atladı. Fare suratlı iki yaltakçısı da onu izleyerek çalılıkların arasında gözden kayboldular. Mavi Sakal onların ardından tek bir kez bile bakmadan tekrar harekete geçti. Ben de sessizce kendi kendime gülümsedim. Hey! Diye arkasından seslendim. O da durarak bana doğru döndü. Korkarım prensiplerine gösterdiğin sadakatten vazgeçmeye başladın, dedim. Yok yahu, nasıl acaba diye sorabilir miyim? Onlara benim dostun olduğumu söyledin de. Peter Fonda'nın garajında hayret veren bir manzara beni bekliyordu. Deep Purple şu deli bozuk postacının pırıl pırıl patılmış Harley Davidson üzerinde upuzun yatmış parlak gözlerini tavana dikmişti. Hiç kıpırdamadan donmuşçasına sırt üstü yatarak dört bacağını da havaya kaldırmış, sanki nasıl pozlar verebileceğini göstermek istiyordu. Ön sezilerimde yanılmamıştım. Çünkü sevgili yaşlı Deep Purple bir önceki gün birden saldırgan bir moruğa dönüşüvermiş ve çöplüğü konusunda çok fazla ısrarcı olmuştu. Garajı arka taraftan yaklaşırken bahçede Purple'ın bıraktığı kan izleriyle karşılaşmıştık. Kanımca Deep Purple hayatının son dakikalarını şöyle geçirmiş olmalıydı. Kendi mıntıkasının sınır duvarı üzerindeyken birisi onu birkaç kez ensesinden ısırdı. Bunun üzerine o da duvarın üzerinden bahçeye düştü. Epey yaşlı olmasına rağmen hayret edilecek bir şey ama hemen ölmedi. Katil işini başarıyla tamamlamış olmanın inancıyla oradan ayrıldıktan sonra mucizevi bir şey oldu. Purple büyük miktarda kan kaybetmesine karşın yeniden kendine geldi ve öleceği yer konusunda düşünmeye başladı. Bu isteğini gerçekten yerine getirebildi mi, yoksa tam olarak kendinde olmadığı için mi buraya geldi bilinmez ama sendeleye sendeleye adeta sürünerek şu çok sevdiği ya da nefret ettiği postacısına yani evine kadar gelebildi. Garajın arkasına geldiğinde de en büyük engelle karşılaştı. Çünkü acemi ellerin yaptığı bu barakaya ancak saç tavanının altındaki tuğla duvarın yıkılmış yarığından girebiliyordu. Bu durumda Deep Purple hayatının son tehlikeli atlayışını yapmaya karar verdi. Olduğu yerden kendi gövde uzunluğunun 5 katı yükseğe yani 2 metre havaya sıçradı. Ve bu engeli de aşmayı başardı. Yarıktan içeriye doğru süründü ve kendini garajın içine bırakıverdi. Sonra zorla ayağa kalktı ve Harley Davidson'a doğru yalpalayarak ilerledi. Acılar içinde kıvranarak motora tırmandı ve yeni cilalanmış deri semerin üzerinden sarhoş gibi çevreye bakındı. Bu arada üşümeye başlamış olmalıydı. Hem de sanki bir daha asla ısınamayacakmış gibi üşüyordu herhalde. Neler olduğunu, bütün bunların neden olup bittiğini bir türlü anlayamadı. Yoksa anlamış mıydı? Bir hata mı yapmıştı? Bu kanlı saldırının nedenini biliyor muydu? Şu canavar ruhlu katilini tanıyor muydu acaba? Ardı arkası kesilmeyen sorular, sorular. Sanırım bu soruların yanıtları asla bulunmayacaktır. Sonra birden yığıldı herhalde. Tıpkı savanlarda vurulan bir fil gibi. Deep Purple'da siyah deri semerin üzerine yıkılarak 4 bacağını havaya dikti. Bahçede gördüğüm kan izlerini takip ettim, dedi mavi sakal. Motora aşağıdan bakıldığında üzerindeki Purple'la tıpkı yerli mezarlarını andırıyordu. Ne de olsa Purple motorun üzerinde efsanevi bir yerli şefinin oturduğu gibi yerini almıştı. Semere sıçrayarak cesedi ayrıntılı olarak incelemeye başladım. Aslında bu yaşlı oğlanın ensesindeki şu koca delikle buraya kadar gelebilmesi inanılacak bir şey değil. Onun yalnızca ensesi kanlar içinde kalmamış, bütün yüzü de kan revan içindeydi. Kuruyan kanlar yüzünü adeta paçavraya çevirmişti. Herhalde sendeleyerek yürürken defalarca yere düşmüş, kendi kanları içinde yuvarlandığı için bütün tüyleri kana bulanmıştı. Ancak mavi sakal yine bu dehşet manzarası içinde en önemli ayrıntıyı unutmuştu. Purple'a arkamı dönerek şu topal dostuma eleştiren gözlerle baktım. O da şu, onunla bununla düşüp kalkanlardan biriymiş, dedim. Ne demek istiyorsun diye sordu. Biliyor musun, Purple kendini ölümsüzleştirmeyi amaçlamış. Kendini ölümsüzleştirmek mi? Yani yavrusu olsun istemiş. Ne? Purple ve cinsel ilişki ha? Hadi canım, bu yaşta birinin böyle bir dileği gerçekleşecek değil ya, imkansız bir şey bu. Onun yaşında biri 2 gözlük bir de büyüteç kullanarak kalkmış Baba Fingo sözcüğünü bile okuyabiliyorsa mutlu olmalıdır. Bir de o Baba Fingo'sunu kullanarak dişilerin aklını başından alacak ha? Yukarıya gel de kendi gözlerinle gör, dedim. Hayır, Teşekkür ederim. Bir ayda ciğer yiyeceğim tek gün bugün. Böyle kokuşmuş biri yüzünden iştahımı kaçırmaya hiç niyetim yok. Ayrıca şu ırz düşmanı için gözyaşı dökmeyi de hiç canım istemiyor. Bunları söylemesine rağmen aklının bu konuyla meşgul olduğu belliydi. Yani şu bizim Purple'ın gizli bir ilişkisi olduğunu mu söylüyorsun sen? İnanılacak gibi değil. Gerçekten buna inanmak çok zor. Ne biçim bir dünyada yaşıyoruz ki böyle? Diye devam etti. Bu tür şeylere neden yalnızca azgınların inandığını soruyordum kendi kendime. Şayet öldürülen şu ikisinin katledilişleri arasında bir ilişki varsa, bu ne tür gizemli bir ilişkiydi acaba? Kafamın içinden yığınla düşünce elektronların atom çekirdeği etrafında döndüğü gibi hızla geçiyordu. Ama buna rağmen titiz hareket edip bütün ipuçlarını sırasıyla toplamak gerekiyordu. Bu seri cinayetlerde en göze batan ortak özellik cinsellikti. Manyağın birinin onları rastlantısal olarak öldürmüş olabileceği gerçeğini de elbette göz önünde tutmak gerekiyordu. Ancak bunu pek dikkate almamak gerek. Çünkü hayvanlar dünyasında ruhsal hastalığı olanlar hemen hiç yok gibidir. Olanlar da fazla yaşamazlar zaten. Daha bebeklik çağında birilerine yem olup giderler. Öte yandan şu gizli katilin şimdiye kadar yalnızca azgın türdeşlerimi enselemiş olması bütünüyle bir rastlantı da olabilir elbette. Ama şayet rastlantı değilse biri A ya genel olarak oynaşmaya karşı B ya kendisi de azgın bir dişi olduğundan mıntıkadaki rekabet mücadelesi konusunda tuhaf görüşlere sahip C ya da bu katil bir erkek ve belli bir dişinin başkalarıyla birlikte olmasını istemiyor demektir. Uzun lafın kısası, incelemelerimin sonunda yine de aramızda bir manyağın olduğunu itiraf etmek zorunda kalmıştım. Mavi sakal aşağıdan, "Bunu yapanın Allah'ın belası bir konserve açacağı olduğunda ısrar ediyorum," diye homurdanarak devam etti. "Allah kahretsin, yani bizden biri hangi aptal nedenden dolayı böyle pis bir şey yapsın ki diyorum. Bu konuda senin mantıklı bir cevabın var mı yani? İster birini becermiş ister becermemiş olsun. Nasıl olsa bu sefil yaratık en fazla bir ay içinde ölüp giderdi zaten. Eh ben de tıpkı senin gibi bir bilmeceyle karşı karşıyayım. Ancak bu arada kendimizi de kandırmayalım. Şu kanlı yaranın nedeni bir ısırık. Ama kesinlikle bir buz kıracağı değil. Görünüşe bakılırsa artık şu uğursuz yeri ve uğursuz sakinlerini tanıma zamanı geldi. Sen de bana bu işte yardım edeceksin Mavi Sakal. Öyle mi? Demek sana yardım edeceğim Bay Müfettiş. Bu kabusların sona ermesi eğer benim kadar seni ilgilendiriyorsa edeceksin tabii. İşe nereden başlıyoruz bakalım? O zaman önce seni biriyle tanıştıracağım. O buraları benden daha iyi bilir. Ayrıca çok da zekidir. Şu bizim sisli Londra'mızda aptallara yol gösteren tek çok bilmiş sen değilsin, tamam mı? Hemen şimdi mi tanıştıracaksın? Hayır, Allah kahretsin. Bugünlük şu dedektifçilik oyunu burnuma kadar geldi artık. Ayrıca ciğer yeme randevum da var daha. Şu bizim profesöre seni yarın sabah erkenden götüreceğim. Motorun semerisinden aşağıya atlayıp Mavi Sakal'ın yanında durarak bir kez daha motorun üzerindeki Deep Purple'a baktım. Bu haliyle kötü bir tanrıya kan ve şimşeklerle takdis edilmiş bir sunak üzerinde boğazlanmış lanetli bir kurbana benziyordu adeta. Böyle bir durum için ruhları teskin etmek deyimi kullanılır. Yerdeki pıhtılaşmak üzere olan kan birikintisinin içine hala motorun kromajlarından aşağıya doğru kan akıyordu. Şu an onu böyle görmek beni gerçekten çok üzdü. Bir zamanlar onun tavırlarıyla bütün varlığıyla birçoğuna, özellikle de insanlara mutluluk ve şans vermiş olduğu geçti aklımdan. Daha iyi bir ölümü hak ediyordu diye düşündüm. Herhalde daha iyi bir hayatı da hak ediyordu. Ancak hepimizin sonu böyle değil mi ki? 3. Bölüm. O gece 2 kabus daha gördüm. İkincisini neredeyse gözlerim açık görmüştüm. Purple'ın ölüm nedeni konusunda yaptığımız anlamsız tespitten sonra Mavi Sakallı yolumuz ayrıldı. Ben de aniden patlayan fırtınada eve dönmüştüm. Bu süre içinde tufan gibi yağan yağmur ve şimşekler bahçelerdeki sakinleri öylesine kaçırmıştı ki ben de Kong'un saldırısından paçayı kurtarmıştım. Bu konuda kendi adıma bir açıklama yapmak istiyorum. Züppelikle ya da ukalalıkla suçlanmamak için hemen itiraf etmeliyim ki şimşekler ve gök gürültüsü beni de çok korkutur. Korkmakta da pek haksız sayılmam hani. Yerkürenin özellikle cennet gibi olan yarısında yaşayan insanlar tıpkı yerlilerin beyaz adam tarafından alkolik yapılmasına benzer biçimde doğada zarif bir vahşet görme eğilimindedirler. Bunlar doğanın türlü güçlerini modası geçmiş varyete efektlerine benzetirler. Oysa bu güçler birçoğunu müthiş bir hayrete düşürebilir. Ancak bu küçümseme doğa hakkındaki bilgilerinin çoğu ya Geo dergisinin parlak fotoğraflarına ya da ölmez televizyon dizisi Daktari'nin bazı bölümlerine dayanan kimi hanım evladı yumuşak yaratıkların içine düştükleri bir yanılgıdır. Ancak gerçekte doğa özellikle gelişmeyi ve onun harikulade nimetlerinden yararlanmayı bilmeyenleri gözüne kestiren gözü kanlı bir cadıdır. Bugün bile hala şiddete maruz kalarak yaşamlarını yitirenlerin çoğu doğanın terör saldırıları nedeniyle ölmektedir. Uçan ve sürüngenler sınıfındaki hayvanatı saymazsak, bütün dünyada yalnızca şimşek çarpmasına yılda 7000 insan kurban gitmektedir. Sonuçta, benim türümden olanlar meteorolojik bir takım gümbürtüler başladığı an dolapların ve karyolaların altına gizlenerek akıllıca hareket ederler. Varsın aptallar şu doğa gösterisinin tadını çıkara dursun. Ben kendi hesabıma konsolun altına gizlenerek şimşeklerin onları çarparak nasıl korkunç birer kızarmış tavuğa dönüştürdüğünü izlerim daha iyi. Evdeki onarım savaşı bugünlük sona ermişti. Archie çekip gitmişti, Gustav da hipnotize edilmiş bir tavşan gibi oturma odasının ortasında durmuş, sebep oldukları zararı izliyordu. Bütün odalar o eski zombi tarzlarını yitirmiş ve artık deyim yerindeyse tam anlamıyla ölmüş ve gömülmüş bir görünüm taşıyorlardı. Çünkü evin dört duvarı hariç şu eski saygın domuz ahırından arta kalan pek bir şey kalmamıştı. Şu iki acımasız zalim bütün böcek yuvalarına bir zamanlar İsrailoğullarının çarptırıldığı cezayı vermişlerdi. Bununla da yetinmeyerek benim türümden gelen gereksinimlere hiç kafa bile yormadan bütün kemirgenleri de yok etmişlerdi. Yaptıkları işin tek olumlu yanı her tarafın gerçekten tertemiz olmasıydı. En azından bu sağlanmıştı. Gustav benim yemeğimi hazırladıktan sonra koca bir çanak az kızarmış ciğer ve hazır mama karışımı erkenden yattı. Bütün maden işçileri gibi çalıştıktan sonra yorgunluktan koltuğuna yığılıp kaldıktan sonra gidip zıbarmıştı. Ben de onu izleyerek erkenden yattım. Bu arada bizlerin neden ve hangi sebeple hayatımızın %65'ini uyuyarak geçirdiğimiz bilmem kaç bin bilimsel araştırmanın sonucuyla ortaya konacak olsa ve hangi sebeple yapiliğin ve erken kalkmanın moda olduğu bir zaman diliminde yine bir istisna oluşturduğumuz sorulacak olsa da bütün bu soruların muhatabı kesinlikle ben değilim. Sanırım bu konuda çok uyuyanların dünyadaki en başarılı bireyler olmadığını, ancak buna karşılık az uyuyanlar arasında da dahilere rastlanmadığını tespit etmek elbette yine bilimsel araştırmalarla yeterli olacaktır. Sonunda kaloriferi yakmak Gustav'ın aklına geldiğinden yatak odası sıcacık oldu. Ben de hemen derin bir uykuya dalıverdim. Düşümde kendimi yine o korkunç garajda gördüm. Ancak şimdi Purple ölü olarak sırt üstü yatmıyor, tersine capcanlı olarak tıpkı bir insan gibi Harley Davidson'ın semerinde dimdik oturuyordu. Ensesindeki kocaman yaradan havaya doğru şiddetle fışkıran kan aşağıya düşerken hem onun üzerine hem de motora bulanıyordu. Korkunç bir manzaraydı bu. Sanki maneken pisin korkutucu bir versiyonu gibiydi. Yüzünde sahte bir gülücükle beliren zombi kılıklı moruk ön ayaklarını vahşice sallıyordu. ''Bu kahrolası yer benim çöplüğüm.'' diye bağırdı Deep Purple. ''Hala bazılarını haklayabilirim, anladın mı? Şimdi iyice bak bana.'' Ön ayağını omzuna doğru uzatarak ensesindeki kan fışkıran yaranın içinden bir bebek çıkardı. Şu zavallı minik şey sanki babasının bir minyatürüydü ve ürkek ve aciz bakışlarla çevreyi süzüyordu. Purple ise yüksek sesle gürleyerek bebeği şiddetle sallıyordu. Peki benim bunu nasıl yapabildiğimi biliyor musun? Çığır açan yöntemler sevgili dostum. Çığır açan yöntemler kullanarak yapabiliyorum. Spazm gidericiler, anjiyografi, elektrokardiyografi, organ nakli, kan pıhtılaşması, enjektörler, şırıngalar, kan nakli, tampon, sargı bezi, kompres v. Evet, yaşlanınca tıbbı bakımla her şey oluverir. Günümüzde modern tıp olmadan yaşamak mümkün değil artık. Sonra birdenbire beklenmedik şekilde dünyaya gelmiş olan yavrusunu havaya kaldırıp beyzbol topu gibi fırlatıp attı. Bebek iğrenç bir şaklama sesiyle saç duvara çarptı. Duvarda büyük bir kan lekesi bıraktıktan sonra cansız biçimde şap diye yere düştü. Ama Purple hunharca gülmeye başlayarak yarasını tekrar karıştırmaya başladı ve içinden yeni bir bebek daha çıkardı. Evet sevgili dostum, öyle ya da böyledir hayat, öyle ya da böyledir dünya, dedi hunhar baba. Uzun yaşamak ve 99 yaşında bile kalkmış bir baba Fingo'ya sahip olmak istiyorsan, hiç düşünmeden bedenini modern tıbba emanet etmen gerek. İkinci bebeği de duvara fırlatıp attı. Bebek duvara şaklayarak vurduktan sonra içi kırmızı boyayla dolu bir balon gibi patladı. Durmadan elini yarasına sokarak yeni bebekler çıkartıp onları tenis topu fırlatma makinesi gibi garajın duvarlarına fırlatan Purple, sanki dönen bir platformun üzerindeymiş gibi kıçı üzerine oturmuş kendi ekseni etrafında dönmeye başlamıştı. Bir yandan dönme hızı artarken bir yandan da vahşi gülüşünün sesi gittikçe yükseliyordu ki bu gülüş sonunda bir kükremeye dönüşmüştü.
Ha ha ha ha ha ha diye çığlıklar atıyordu. Doktora gidip kendinize ölümsüzlük hapı yazdırın. İktidar için de merhemler yazdırın. İktidar için, iktidar için, iktidar için diye devam ediyordu bağırarak.
Giderek daha hızlı dönmeye başladığından sonunda yalnızca titreşen ve tanınmayan bir nokta olarak görünmeye başladığında aralıksız olarak duvara fırlatılan zavallı bebekler de şap şap şap diye sesler çıkartıyordu. Birkaç saniye sonra garajın duvarlarından oluk oluk kanlar akmaya başladı. Yerdeki bebek cesetlerinin yığını giderek büyümeye başlamış ve ortalık mezbaha gibi taze ve ölü et kokmaya başlamıştı. Purple'ın giderek hayaletlerin ulumasına dönüşen gülüşü gördüğüm ilk kabustaki korkunç sese benziyordu. Ancak bu kez duyduğum sesleri tek bir türdeşim yerine birçoğu birden çıkarıyordu. Sinir sistemim bu altın gibi olaylardan ciddi yaralar almadan yavaş yavaş uyuma zamanım gelmişti artık. Gizemli bir çığlıkla gerçekten de yeniden yatak odasına geri dönmüştüm. Gördüğüm düş o denli yoğundu ki kulaklarımda hala yüzlerce inilti ve ağlama sesi duyuyordum. Fırlayarak ayağa kalktım ve sırtımda hayatımın en dik kamburunu çıkarmayı başardım. Ancak kulaklarımdaki uluma sesi hala kesilmiyordu.